Ayrım 4.
Gerekli olan malzeme yerine başkalarını kullanmak zorundaydım. Hindinin içini doldurmak için baget denilen Fransız ekmeği gerekliydi. Onu da alamayacağıma göre kendim pişirmeliydim. Patates püresini ise patatesi tahta bir kaşıkla tel süzgeçten geçirerek elde ettim. Alışık olduğum araç gereci bulamayınca ne yapacağımı şaşırdım. İşin garibi ne mutfak bezi ne de tutacak vardı ortalıkta. Bunlardan haberleri bile yoktu. Kağıt havlu, şeffaf ambalaj gibi şeyler de yoktu. Bu tür gereksinimlerini gazete kağıdıyla karşılıyorlardı İranlılar. Yemek sonrası için elmalı pay yapma hevesim de kursağımda kaldı. Mutfaklarda fırın vardı ama kalıp denen şeyden haberleri yoktu. Yine de elmalı bir tatlı yaptım ve fırına sürdüm. Yazılar Arapça olduğundan ayarları el yordamıyla yaptım. Esey fırını bugüne kadar hiç kullanmamıştı. O gün akşama kadar mutfakta didindim durdum. Sonunda kupkuru ve lezzetsiz bir hindi kızartması çıktı ortaya. Yine de Rıza ve Ese ile birlikte diğer konuklar da pek beğendiler yemeği. Bence de İran'a geldiğimizden beri bize ikram edilen pis ve yağlı yemeklere oranla bir ziyafet sayılırdı bu. Mudi benimle gurur duyuyordu. Sonunda tatilimizin son günü geldi. O sabah Millet Parkı'na gitmemiz için ısrar etti Macit. Orayı ben de görmek istiyordum ve Macit, Ameh Bozorg'un sülalesi içinde cana yakın olan ve bakışlarında parıltı bulunan tek kişiydi. Havaalanında bizi karşılayan Ziya ile birlikte Macit, makyaj malzemesi imal eden bir fabrikada ortaktılar. En çok satılan ürünleri ise deodorantmış. Ne diye Ameh Bozorg'un evinde bu ürün kullanılmıyordu, anlaşılır gibi değildi. Macit'in işi bütün gününü doldurmuyor olacaktı ki sürekli olarak çocuklarla oynarken görüyordum onu. Büyüklerin çocuklara hiç aldırmadığı bu toplumda Macit'in ilgisi dikkatimi çekmişti. Macit, Mudi, Mehtap ve ben Millet Parkı'na gittik. İran'dan ayrılmamıza yalnızca birkaç saat kaldığından Mehtap'la keyfimiz yerindeydi. Şu başımdaki gülünç örtüyle üzerimdeki kalın mantoda olmasa buranın keyfi kim bilir ne güzel çıkarılırdı. Bu güzel havada üst üste giyinmek ne kadar da anlamsızdı. Bu cennet gibi bahçenin içinde burnuma ter kokuları geldikçe nefret duygusu kaplıyordu içimi. Aslında İran'dan nefret ediyordum. Mudi elimi tutmuştu. Şaşırmıştım. Bu davranışı dinine aykırıydı. Düşünceli ve üzgün görünüyordu. Amerika'dan ayrılmadan önce bir şey olmuştu, dedi. Sana söylememiştim. Ne olmuştu, diye sordum. Ben işten çıkarıldım. Hemen elimi çektim. Burada bir dümen dönüyordu. Kuşkulanmıştım. Korkularım yeniden canlandı. Neden, diye sordum. Klinik idaresi benim yerime daha az ödeme yapacağı birini almak istedi. Yalan söylüyorsun, diye sesimi yükselttim. Anlattıkların doğru olamaz. Doğru söylüyorum, inan. Çimenlerin üzerine oturduk ve konuşmamıza devam ettik. Mudi'nin yüzündeki çaresizliği gördüm. Genç yaşta yurdunu terk etmiş ve batıda mutluluk arayışına çıkmıştı. Tıp öğrenimini tamamlayabilmek için bir yandan çalışmış, bir yandan da anestezist olarak ihtisas yapmıştı. İşine Corpus Christi'de başlamış, sonra Michigan'ın güneyine düşen Alpena adındaki küçük bir kentte sürdürmüştü. Olaylar başlayana kadar rahat bir yaşantımız vardı. Bana kalırsa her ne kadar kendisi bunu doğrulamasa da olaylara biraz da Mudi'nin kendisi neden olmuştu. Irk ayrımıydı sorun. Başka aksilikler de ardından gelmişti. Neden ne olursa olsun sonuç Mudi'nin gelirinin bir hayli azalmasıyla birlikte meslek onurunun da sarsılmasıydı. İstemeyerek Alpena'dan ayrılmak zorunda kalmıştık. Bir yıldan fazla bir süredir Detroit'teki klinikte çalışıyordu. Bu işe girmesi için çok ısrar etmiştim. Demek şimdi bu işinden de olmuştu. Yine de karamsarlığa bir neden yoktu. Gözyaşlarımı sildim ve zararı yok dedim. Başka yerde nasıl olsa iş bulursun. Ben de yeniden çalışmaya başlarım. Mudi'yi yatıştırmak olanaksızdı. Birden onun da yurttaşları gibi boş ve mahzun baktığını ayrımsadım. Öğleden sonra Mehtap ile heyecanla bavulumuzu toplamaya başladık. İnanılmaz bir umutsuzlukla bir an önce bu yerden kurtulmak istiyordum. Son bir akşam yemeği kalmıştı. Dilini ve alışkanlıklarını anlayamadığım insanlar arasında son bir akşam daha geçirecektim. Çarşı pazardan topladığımız hazineye bavullarda yer bulmalıydık. Ama bu işin eğlenceli yanıydı. Mehtap'ın gözleri mutluluktan pırıl pırıldı. Ertesi sabah erkenden uçağa binecektik ve Mehtap kucağına alacağı tavşanıyla birlikte emniyet kemeriyle koltuğuna bağlanacaktı. Mudi'nin neler hissettiğini anlamıyor değildim. Ülkesini ve ailesini hiç sevemediğimi, hatta hepsinden nefret ettiğimi görüyordu. Bu nedenle hazırlık sırasında duyduğum sevinci böyle belirgin bir biçimde göstermemeliydim. Ama artık onun da çantasını toplaması gerekiyordu. Küçük odamızda bir şeyler unutmuş olmayalım diye gözlerimi gezdirirken yatakta düşünceli oturan Mudi'ye "Haydi gel de şu bavulları toplayalım," dedim. İran'a getirmiş olduğu ilaçlar hala bavulunun içindeydi. "Bunlar ne olacak?" diye sordu. "Bilmiyorum," dedi. "Hüseyin'e versene." Hacı Baba ile Ameh Bozorg'un büyük oğulları Hüseyin başarılı bir eczacıydı. "Uzaktan telefonunun çaldığını duydum. İlaçları ne yapacağımı hala bir karar vermedim," dedi Mudi. Sesi dalgındı, uzaklardan gelir gibiydi. Neye takılmıştı kafası? "Telefona çağrılınca konuşmamız yarım kaldı. Ben de onun ardından mutfağa gittim. Arayan Macit'ti. Bizi park dönüşü eve bıraktıktan sonra dönüş yerlerimizi ayırtmak için havaalanına gitmişti. Aralarında Farsça konuştular. Bir süre sonra Mudi Macit'e İngilizce olarak "En iyisi bunları Betty'ye anlat," dedi. Almacı bana doğru uzatırken bir şeylerin döndüğünü anlamaya başlamıştım. Birden her şey mozaik parçaları gibi biçim alıverdi. Mudi'nin ailesine kavuşma sevinci, devrime açıkça yakınlık duyması, paramızı böyle kolayca savurması, peki ya satın aldığımız mobilyalar? Bildiğim kadarıyla Macit Amerika'ya gönderilmeleri için gerekli işlemi henüz yapmamıştı. Sonra parkta yalnız kalıp rahat konuşabilmemiz için Macit'in Mehtap'ı alıp uzaklaştırmasına ne demeli? Ya Mamal, Michigan'a geldiğinde saatlerce baş başa Farsça konuşmaları? Daha o zamandan bunların gizli gizli bir şeyler tasarladıklarından kuşkulanmıştım zaten. Ve şimdi elimi Almaca doğru uzatırken Macit'in bir felaket haberi vereceğini biliyordum. "Yarın sabah gidemiyorsunuz," diyordu Macit. Paniğe kapılmamak için çaba göstererek "Ne demek istiyorsun?" diye sordum. "Hareket etmeden 3 gün önce pasaportların havaalanına getirilmesi gerekiyormuş," diyordu Macit. "Pasaportlar denetlendikten sonra çıkış izni veriliyormuş. Sizler pasaportlarınızı zamanında buraya bırakmamışsınız." "Nasıl bilebilirdim ki bunu? Hem bunun benimle ne ilgisi var?" diyebildim. "Artık olan olmuş ve bu koşullar altında yarın uçağa binemeyeceksiniz." Macit'in sesinde bir küçümseme var gibiydi. "Sanki siz batılı kadınlar buralarda işlerin nasıl döndüğüne aklınız ermez," der gibiydi. Bu kadarla kalsa gene iyi. İçimden bir duygu bütün bu anlattıklarının önceden hazırlanmış ve prova edilmiş sözler olduğunu söylüyordu. Birden Macit'ten soğudum. Sesimi yükselterek "Hangi uçakla ne günü buradan gidebileceğiz onu söyle bana," diye bağırdım. "Onu bilemem, araştırmalıyım." Almacı yerine koyarken bedenimden kan çekilir gibi oldu. Sanki gücüm tükenmişti. Bürokratik engeller dışında bir şeyler dönüyordu, bu kesindi. Mudi'yi odamıza çekiştirdim. "Neler çeviriyorsun?" diye sordum. "Hiçbir şey, hiçbir şey. Bundan sonraki uçakla gideceğiz." "Neden daha önce pasaportlarımızla ilgilenmedin?" "Hata ettim," dedi. "Kimse de hatırlatmadı bana." Aklımı kaçırmak üzereydim ama kendimi kaybetmek istemiyordum. Elimde olmadan her yanımın titrediğini duyumsuyordum. Giderek yükselen sesimin titremesine de engel olamıyordum. "İnanmıyorum sana," diye bağırdım. "Bana yalan söylüyorsun. Git al pasaportlarımızı. Eşyalarını da topla. Havaalanına gidiyoruz. Bu 3 günlük süreden haberimiz olmadığını söyleriz. Bakarsın yarın sabah uçmamıza izin verirler. Vermezlerse de uçma izni verilene kadar orada bekleriz." Mudi bir süre sustu, sonra içini çekti. 7 yıllık evliliğimiz boyunca karşımıza çıkan güçlükleri birlikte yenmeyi hep başarmıştık. Mudi beni daha fazla böyle saçma sapan bahanelerle oyalayamayacağını anlamış olmalıydı ki yanıma yatağa oturdu. Kolunu belime doladı, geri çekildim. Oldukça sakin ama kararlı bir sesle konuşmaya başladı. "Sana nasıl anlatacağımı inan ki bilemiyorum," dedi. "Evimize dönmüyoruz. Burada kalacağız biz." Başıma böyle bir felaketin geleceğini, bu korkunç gerçekle er geç karşılaşacağımı sezinlemiş olmakla birlikte kendimi tutamadım ve yataktan atlayarak "Yalancı, yalancı, yalancı!" diye avazım çıktığı kadar bağırdım. "Bunu bana nasıl yapabilirsin? Buraya neden geldiğimi biliyorsun. Ben eve döneceğim." Babasının çevirdiklerinden habersiz olan Mehtap'ın önünde Sesini yükseltmeden dişlerinin arasından "Sen bir yere gidemezsin," dedi. "Ben ne dersem onu yapacaksın. Burada kalacaksın." Sonra var gücüyle omzumdan iterek beni sırt üstü yatağa attı. Artık Mehtap'ın varlığını da unutmuş gibiydi. Zafer kazanmış bir edayla "Yaşamının sonuna kadar burada yaşayacaksın," diye bağırdı. "Anladın mı? Burada yaşayacaksın. İran'da kalacaksın. Ölene kadar burada kalacaksın." Beynimin içi uyuşmuş gibiydi. Kıpırdamadan yatıyordum. Gözyaşlarım bütün yüzümü ıslatmıştı. Mudi'nin sesi uzaklardan, bir tünelin öbür ucundan geliyordu sanki. Mehtap hıçkırarak ağlıyordu. Korkusundan sımsıkı tavşanına sarılmıştı. Gerçek ne kadar acı, ne kadar ürkütücüydü. Duyduklarım doğru muydu? Yani biz şimdi tutuklu mu, tutsak mıydık? Bir zamanlar karısını ve kızını çok seven bu adam mı tutuklamıştı bizi? O adam bu olamazdı. Bu çılgınlığın kesinlikle bir çaresi olmalıydı. İster istemez garip bir mizah duygusuyla "Allah bile benden yana," diye düşündüm. Gözümden yaşlar akarak öfkeyle odadan fırladım ve Ameh Bozorg ile diğer aile bireylerinin karşısına dikilerek "Hepiniz yalancısınız," diye bağırdım. Moody'nin Amerikalı karısının neden bağırdığını kimse anlamadı. Bu düşman bakışların karşısında kendimi gülünç olduğu kadar da güçsüz buldum. Burnum akıyor, gözyaşlarım dinmek bilmiyordu. Yanımda mendil yoktu. Ötekiler gibi ben de burnumu başımdaki örtünün ucuyla sildim. "Bütün aile toplanacak ve beni dinleyecek," diye bağırdım. Nasıl oldu bilmiyorum ama bu isteğim bir anda hepsine birden duyurulmuştu. Saatlerce odama kapandım ve Mehtap ile durmadan ağladık. Öfke ve çaresizlikten bitkin bir durumdaydım. Moody benden çek defterimi istediğinde hiç sesimi çıkarmadan defteri uzattım. "Ötekiler nerede?" diye sordu. "Üç ayrı hesabımız vardı. Yalnızca birini almıştım," diye yanıtladım. İnandı, çantamı karıştırmaya kalkmadı. Sonra bizi yalnız bırakıp çıktı ve ben de aile toplantısında kendimi savunabilmek için hazırlıklara giriştim. Akşam geç saatlerde Hacı Baba eve döndükten ve akşam yemeği bittikten sonra isteğim üzerine bütün aile bireyleri bir araya gelince kurallara uygun giyindim ve salona girdim. Ne söyleyeceğimi biliyordum. Vicdanlarına seslenecektim. Dinlerine dayandıracaktım savunmamı. Hacı Baba'nın dine ne kadar önem verdiğini biliyordum. Bundan başka dayanağım da yoktu. Sakin bir sesle konuşmaya çalışarak, "Rıza," dedim. "Söylediklerimi Hacı Baba'ya çevir lütfen." Adını duyunca yaşlı adam bir an için bakışlarını bana çevirdi. Sonra da her zamanki gibi bana bakmamak için gözlerini yere indirdi. Anlattıklarımın olduğu gibi çevrileceğini umarak doğrudan doğruya bu dini bütün adama seslenerek konuşmaya başladım. İran'a gelmeyi çok zor kabul ettim. Amerikalı kadınların sahip oldukları haklara burada değer verilmediğini bildiğim için korkuyordum. İran'da bulunduğum süre boyunca Moody'nin emirlerinin dışına çıkamayacağımın bilincindeydim. Öyleyse neden mi geldim? Moody'nin ailesini tanımak istiyordum. Onların da Mehtap'ı tanımalarına olanak vermek istedim. Ardından Moody'nin Allah'ın adını kullanarak nasıl yalan söylediğini anlatmaya çalıştım. Detroit'teki evimizde yola çıkmaya karar vermeden önce Moody'ye İran konusunda korkularımı açıkladığımda iyi niyetini kanıtlamak için soylu bir davranışta bulundu. Kur'an'a el basarak benim arzum dışında bizi İran'da tutmayı denemeye bile kalkışmayacağına yemin etti. Dedikten sonra susarak Hacı Baba'nın durumu nasıl algıladığını görmek için baktım. "Siz Allah'ından korkan dini bütün bir insansınız. Kur'an'a el basarak yemin ettiği halde bana böyle davranmasına göz yumabilir misiniz?" Moody sarsılmıştı fakat hemen toparlandı ve söylediklerimin doğru olduğunu, Kur'an'a el basarak yemin ettiğini yineledikten sonra "Allah beni bağışlayacaktır," diye sürdürdü. Çünkü başka türlü onu buraya getiremeyeceğimi biliyordum. Hacı Baba fazla düşünmeden konuştu. Rıza söylediklerini çevirdi. "Dayıcan neyi uygun görürse onu yapacaktır. Onun kararına uyarız." Kendimi tutamadım ve sesimi yükselterek "Hepiniz yalancısınız," diye bağırdım. "Baştan beri böyle olacağını biliyordunuz. Bu bir tuzaktı. Aylarca önceden tasarlanmıştı her şey. Bu yüzden de hepinizden nefret ediyorum." Hıncımı kusarcasına bağırmayı sürdürdüm. "Günün birinde sizinle hesaplaşacağız. Dininize saygı gösterdiğimi bildiğiniz için dini bu entrikaya alet ettiniz. Gün gelecek, bunu da ödeyeceksiniz. Allah nasıl olsa cezanızı verecek." Kafa tutmama aldırış bile etmiyorlardı. Oh olsun dercesine anlamlı anlamlı bakışıyor, Moody dayının Amerikalı karısının hakkından nasıl geldiğini keyifle izliyorlardı. Mehtap ile saatlerce ağladık ve yavrucak sonunda uyuyakaldı. Ben o gece gözümü hiç kırpmadım. Başımın içi zonkluyordu. Yanımda uyumakta olan bu adamdan nefret ediyor, hem de alabildiğine korkuyordum. Mehtap uykusunda içini çektikçe benim de içim daralıyordu. Alt üst olmuş küçücük kızının yanında Moody nasıl böylesine rahat uyuyabiliyordu? Bunu ona nasıl yapabilmişti? Hiç olmasa ben ne yapacağımı biliyordum ama zavallı Mehtap'ın bütün bu olup bitenler hakkında söz hakkı bile yoktu. 4 yaşında günahsız bir yavru, akıl almaz politik nedenlerle bulanmış bir evliliğin melodrama dönüşmesinde nasıl bir rol oynadığının bilincinde olamazdı. Gece boyunca kendimi suçladım durdum. Bu çocuğu buraya nasıl getirmiştim? Yanısını bilmiyor değildim. Belki tuhaftı ama Mehtap'ı İran'dan uzak tutmanın tek çaresi hiç olmasa kısa bir süre için onu buraya getirmekti. Ne de kısa bir süreydi ya. Uluslararası politik entrikalara oldum olası aklım ermezdi. Benim tek amacım ailemle birlikte uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmekti. O gece saatlerce uyanık yatarken uyumlu mutluluk dediğim birlikteliğimizin aslında acıyla iç içe anılarla dolu olduğunu algıladım. Bizi bir araya getiren de acıdır zaten. 10 yıl kadar önce başımın sol tarafından başlayarak bütün bedenime dağılan bir ağrı dolayısıyla karşılaşmıştık Moody ile. 1974 yılının Şubat ayında birden şiddetli baş ağrıları ve bu ağrılarla ilgili bulantı ve halsizlik duymaya başlayınca annemle babam da benim gibi kaygılanmıştı. Gözlerimi açmamla birlikte dayanılmaz ağrılar başlayıveriyordu. Ufacık bir gürültüyle ağrılar ensemden ve sırtımdan aşağıya iniyordu. Ancak çok kuvvetli ilaçlarla uyuyabiliyordum. 28 yaşındaydım ve tam kendime yeni bir yaşam kurmaya hazırlandığım sıralarda bu ağrıların başlaması umutlarımı alt üst etmişti. Okul sırasından kalkmamla evlenmem biri olmuştu ve bu sevgisiz birleşme uzun süren zor bir boşanma ile son bulmuştu. Ardından büyük çabalar sonucu yaşamıma çeki düzen vermeyi başarmıştım. Michigan eyaletinin Elsie kasabasında ITT Hancock şirketinde bulduğum işte oldukça ilerlemiştim. Akşam vardiyasında hesap tutarak başlamış ve kısa sürede sorumluluklar almıştım üzerime. Aldığım ücretle küçük bir dairede Joe ve John adındaki 2 oğlumla birlikte yaşıyordum. Bu arada yardımsever bir dernekte gönüllü olarak görev almıştım. Dernek çalışmalarını her yıl sonu televizyonda bir Jerry Lewis şovu ile noktalardı. Son şovda ekrana bile çıkmıştım. Kısacası yaşantımı düzene koymuş, kendi ayaklarım üzerinde durmayı becermiştim. 2 oğluyla birlikte yaşayan, kendinden emin, mutlu bir kadındım. Çevremdeki insanlardan farklı olduğumu duyumsuyordum. Elde ettiklerimle yetinmiyordum. İlerlemek, iş alanında iyi bir yere gelmek, gece kurslarına giderek üniversite diploması almak, belki de gazeteci olmak, ileride de kendi iş yerimi kurmak gibi isteklerim vardı. Yaşantımı düzene sokmuştum ama bu bana yetmiyordu. Daha fazlasını istiyordum. Baş ağrılarım işte tam bu sıralarda başladı. Yıllardan beri ailemizin hekimi olan Dr. Rogers beni hemen Carson City'deki hastaneye havale etti. Beynimde ur olabileceğinden kuşkulanılıyordu. Annemle babam Bannister'dan beni ziyarete gelirken Joe ile John'u da odama getirdiler. Oysa ikisi de henüz hastane ziyareti yapamayacak kadar küçük yaştaydılar. Oğullarımı görünce sevinmiştim ama hastane kurallarını bildiğimden çocuklara izin verilmiş olması beni kuşkulandırmıştı. Hele ertesi gün rastlantı gibi odama bir de rahip gelince vasiyetimi yazmak istemiştim. Hastalığıma tam bir tanım yapılamıyordu. Fizik tedavisiyle birlikte her gün manipülasyon da yapılıyordu. Ardından perdeleri kapalı tutulan sessiz odama getirilip bırakılıyordum. Manipülasyon ağrıları doğal yoldan geçiştirmeye yönelik bir uygulamaydı. Ağrıyan yerdeki kasları gevşetmeye yarıyordu. Ağrılardan bir an önce kurtulmak istediğimden her tür tedaviye tüm gayretimle katkıda bulunmaya çalışıyordum. Manipülasyon uygulamasının başladığı gün öylesine sancılar içindeydim ki yanımdaki asistan doktorun kim olduğunu bile görememiştim. Masa üzerinde yüzü koyun yatarken asistan boynumdaki sıkışmış siniri kasın lifleri arasından gevşetip kurtarmak için ağrıyan yere masaj yapıyordu. Ellerinin dokunuşu rahatlatıcıydı, davranışı ise nazikti. boyun ve omuz kaslarını aynı yöntemle yumuşatmak için sırt üstü yatmama yardımcı oldu. Uygulamanın önemli kısmı boynu tutup ani bir hareketle çevirmekti. Omurgalar arasında biriken hava bu çevirme ile birlikte çıkıyor ve aynı anda büyük bir rahatlık duygusu veriyordu. Sırt üstü yatarken doktora yakından baktım. Benden 5-6 yaş kadar büyük göründüğüne göre diğer asistanlardan oldukça yaşlı olmalıydı. Saçları seyrelmişti ve bu onun lehineydi sanki. Çevresindekiler ona saygılı davranıyorlardı. Yakışıklı sayılmazdı ama tıknaz yapısıyla çekici bir hali vardı. Arap hatları hemen göze çarpıyordu. Teni benim tenimden biraz daha koyu olmakla birlikte konuşması ve davranışları tam bir Amerikalı gibiydi. Doktorun adı Seyit Bozorg Mahmudi idi ve meslektaşları ona kısaca Moody diyorlardı. Doktor Mahmudi'nin tedavi saatleri hastanedeki tek düzey yaşantıma renk katmıştı. Onun varlığıyla tedavi çok daha etkili olmaya başlamıştı. Şimdiye kadar karşılaşmış olduğum en ilgili hekimdi Doktor Moody. Tedavi saatlerinin dışında da günde birkaç kez başını kapıdan uzatır ve "Nasılsınız?" diyerek hatırımı sorardı. Akşam geç saatlerde de iyi geceler dilemek için uğrardı odama. Birçok testten geçtikten sonra beynimde ur olmadığı anlaşıldı. Ağır bir migrenmiş ağrılarımın nedeni ve bu da aniden gelmiş olduğu gibi yok olabilirmiş. Tanım tam yerindeydi. Birkaç hafta sonra ağrılar azaldı. Çektiğim acılar yan etki bırakmamıştı ama yaşantımda büyük ve dramatik gelişmelere yol açmıştı. Hastanedeki son günümde Doktor Moody masajı bitirmek üzereydi ki birden "Sürdüğünüz koku çok hoşuma gidiyor," dedi. "Bazen akşamları eve döndüğümde ellerimle sizin kokunuzu duyuyorum." Sonra da sağlığımı denetleyebilmek için beni evimden aramak istediğini söyledi. "Arayabilirsiniz," dedikten sonra telefon numaramla adresimi yazıp verdim. Tedavi sonunda Doktor Moody gayet sakin üzerime doğru eğildi ve beni dudağımdan öptü. Bu öpücüğün beni nelere sürükleyeceğinin farkında bile değildim. Moody İran hakkında konuşmak istemezdi. "Oraya geri dönmeyi hiç düşünmüyorum," derdi. "Çok değiştim. Ailemle anlaşmam olanaksız. Onlara ayak uyduramam artık." Moody Amerikan yaşam tarzına hayrandı. Ama yine de İran'ı Amerikalılaştırmaya kalkıştığı için şahtan nefret ederdi. En kızdığı şeylerden biri de her köşe başında açılan McDonald's benzeri hazır yemeklerin çelo kebap dedikleri bir tür pilav üstü dönerin yerini almış olmasıydı. "Benim çocukluğumun ülkesi değil artık İran. Çok değişti," derdi. İran'ın güneybatısında Şuşatır'da dünyaya gelmiş, annesiyle babasının ölümünden sonra ablasının yanına Horamşar'a alınmıştı. İran tipik bir üçüncü dünya ülkesi örneği olduğundan yoksul ile varlıklı arasındaki fark da çok büyüktür. Yoksul tabakanın bireyi olarak dünyaya gelen bir kişi, Tahran'daki yamalı teneke barakaların birinde diğer bireylerle birlikte üst üste yaşayıp gider, arada gel geç işlerle ya da dilenerek 3-5 kuruşu eve zar zor getirir.